Ayrım 13.
14 Ekim. Örnek bir yoldaş. Ayrılırken neredeyse ağlayacaktık. Haline baksanız olanağı yok anlayamazsınız tek gözünün kör olduğunu. Vedalaşırken ilk olarak şikayet etti. Sol gözümü kaybetmiş olmayı isterdim dedi. Sağ gözsüz nasıl nişan alacağım şimdi ben? Şimdiden dönmek istiyor cepheye. Hastaneden çıktıktan sonra Pavel, Tonya'nın dostları Branovski'lerde kaldı birkaç gün ve hiç zaman geçirmeden genç kızı kolektif çalışma yaşamına çekmek istedi. Komsomol toplantısına çağırdı onu. Tonya kabul etti ama hazırlandığı zaman Pavel pişman olmuştu. Takıp takıştırmıştı kız, kokular sürünmüştü. Meydan okur gibi bir hali vardı. Bunu kendisine söylediği zaman da hırçınlaşmış, kendi bildiğim gibi davranırım ben demişti. Hoşuna gitmiyorsa gelmem. Toplantıda komsomolistlerin rengi atmış elbiseleri arasında Tonya'nın alabildiğine burjuva kılığı hemen göze çarptı nitekim. Ve örgüt sekreteri Hamal Pankropot duyulan genel rahatsızlığı Pavko'ya bildirdi. Pavel öfkelendi önce. Görünüşe aldanarak insanları yargılamaya kalkışmak doğru muydu yani? Sonuna kadar güvendiğim bir yoldaştır o dedi. Ama haksız olduğunu biliyordu aslında ve Tonya'dan çıkardı kızgınlığını. İlk kızgınlıklarıydı bu. Ama Pavel sağlam ve yıkılmaz sandığı bir sevginin gittikçe büyüyen çatlaklarını şaşkınlık ve acılık içinde görmekte gecikmedi. Bunu izleyen birkaç gün süresince her konuşma biraz daha arttırmıştı anlaşmazlığı ve çok geçmeden de birbirlerine karşı soğuk bir ilgisizlik duymaya başladılar. Tonya'nın ucuz bireyciliği katlanılmaz bir hal almıştı Pavel için. İkisinin gözünde de kopuş kaçınılmaz bir şeydi artık. Bir akşam kulağımsı yapraklarla örtülü ticaret parkında son ve kesin sözleri söylediler. Parmaklığa yaslanmış, dinli perin boz bulanık geniş sularını seyrediyorlardı. Akıntıya karşı ağır ağır çıkmaktaydı bir römörkör. Çarklarını bıkkınlıkla çevirerek iki şişman şalupa çekmekteydi. Turukanov adasını yaldızlara gömmüştü batan güneş. Evlerin camları bir altın parıltısıyla alevlenmiş gibiydi. Güneşin batışını seyreden Tonya, melankolik bir sesle, "Demek dostluğumuz da bir güneş batar gibi batacaktı sonunda," dedi. Bir süre kıza baktı Pavel, kaşlarını çatmıştı. Sonra tatlı bir sesle, "Daha önce de konuştuk bunu Tonya," dedi. "Seni nasıl sevmiş olduğumu bilmez değilsin. Daha hala nasıl sevebileceğimi de bilirsin pekala. Ama bunun için bizimle birlikte yürümen gerek. İlk tanımış olduğum Pavlusha değilim artık ben. Kendimi önce sana, sonra partiye hasretmemi istediğim takdirde dayanılmaz bir koca olurum senin için." Başını çevirdi Tonya. Irmağın karanlık sularına dikili gözlerine ıslak bir perde örtü vermişti. Bunu gördü Pavel ve bir zamanlar büyük bir sevgiyle bağlandığı bu güzel profilin bu alınlı saçların karşısında sonsuz bir acıma duygusuna kapıldı birdenbire. Omuzuna dokundu hafifçe kızın. "Sıyrıl bizi ayıran şeyden Tonya," dedi. "Bizimle birlikte yürü, birlikte devrelim efendileri. Bir dolu yiğit kız var bizimle birlikte savaşıp acı çeken. Belki senin kadar görgülü ve yetişmiş değiller ama gene de niçin onların safına geçmeyi reddedecekmişsin? Hangi nedenle Tonya? Bir komünist sorumlunun, Çücani'nin sana zorla sahip olmak istediğini söylüyorsun. Ama kim dedi sana Çücani'nin gerçek bir mücadeleci olduğunu? Piçin biridir o, komünist falan değildir. Komsomol'daki yoldaşların senden ürktüklerini, sana güvenmediklerini söylüyorsun değil mi? Ama niçin öyle bir burjuva balosuna gider gibi giyinip de gittin karşılarına? Gururundan değil mi Tonya? Çevreye kulak asmam diye düşündün ama çevre kirli asker ceketlerinden ibaret olunca düşündün bunu. Bak Tonya, bir işçiyi sevmek cüretini gösteren sen, aynı işçinin idealini de sevmek cüretini neden göstermeyecekmişsin? Senden ayrılmak inan ki büyük acı verecek bana ve seni sanki bir düşmanımmışım gibi anımsamak istemem. Yanıt vermedi Tonya, sustu. Pavel ertesi günü olağanüstü bölge komisyonu başkanı Çukray'ın imzasını taşıyan bir çeka, bir ilanı gördü duvarlarda ve gemiciye ulaşabilmek için karşılaşmadığı güçlük kalmadı. Bir otobüsün azizliği sonucunda çolak kalmış olan Çukray'ın işi başından aşkındı. Kardeşçe karşıladı Pavel'i. Karşı devrimi bastırmak için benimle işbirliği yapmalısın. Cepheye dönecek kadar iyileşmedin daha. Yarın seni bekliyorum. Polonya ile süregelen savaş bitmişti. Hani ise Varşova duvarlarına dayanmışken kaynaktan uzaklaştıkları ve bütün yedeklerini tükettikleri için atılımlarının bu son hedefine ulaşmayan Kızıl Ordular geri çekilmişlerdi. Hasımlarının viski mucizesi olarak adlandırdıkları harekattı bu. Bütün bu dönem boyunca evinden uzak kalmıştı Korçak'ın. Beyaz Polonyalılar tarafından işgal edilen Şepetovka, mütareke süresince sınır kenti olarak kalacaktı. Derin bir hüzün duydu Pavel bu haberi alınca. Ne yani Fedor, eğer işler barış anlaşmasının imzasından sonra da böyle giderse, annem yurt dışında mı kalacak? Üzme kendini Yumurcak, benim dediğime bak sen. Gorin'den geçecektir ırmak boyunca, Şepetovka bizdedir. Dipnot 1. Devrim düşmanlarını tespitle yükümlü olağanüstü komisyon, bir çeşit Sovyet istihbarat örgütü. Artık boşalmış bulunan Polonya cephesinden güneye doğru akıyordu şimdi Kızıl Ordu tümenleri. Ortalığın bir an durulmasını fırsat bilen Wrangel, Kırım'dan hücuma geçmişti. Emekçiler Cumhuriyeti Polonya'ya karşı direnmek için olanca gücüyle çabalarken Beyaz General Ekaterinoslav'a fıtırmanmaktaydı. Ülke bu kez de karşı devrimin bu son alevini için bastırmak üzere harekete geçiyordu. Hummalı bir faaliyet içindeydi ulaşım çekası. Askeri emir üzerine bazen şu, bazen de bu yolu açmak gerekiyordu. Ve gelen her yeni telgrafta emrin yerine getirilmemesinden sorumlu olanların devrimci savaş mahkemesini boylayacakları anımsatıldı. Öfkeden köpürmüş komutanlarla dolup taşıyordu bölgesel Çeka merkezi. Hepsi de rövelverine sarılıyor ve kumanda ettikleri birliğe derhal yol açılmasını talep ediyorlardı. Telgrafla aldıkları askeri emre uygun olarak istiyorlardı bunu. Bazen komandörün nedi emri veren, bazen de Radyo X ve tabii hiçbiri organizatör denilen adamın gücünün de bir sınırı olduğunu anlamak istemiyordu. Gebersen umurumda değil. Önce bırak beni geçeyim, çığlıklarıyla çınlıyordu ortalık. Ve en uçkuru çözülmedik küfürler dolduruyordu odaları. Özel önem taşıyan ışıklarda Çukra'yı çağırıyorlardı acele olarak. Ve birbirine girmeye hazırlanan insanlar ancak onun sakin yüzü görünüp sert sesi duyulunca yatışıyorlardı. Her akşam sinirleri çekilir kafası yoğrulur gibi bitkin bir halde bürodan çıkıyordu Pavel. İşte o sırada bir gün bir trenin sahanlığına yerleştirmiş cephane sandıkları ortasında Sarashka Burushak'ı gördü. Sarashka bir sıçrayışta yere atlayarak vahşice kucaklamıştı arkadaşını. Pavka, kör şeytan, hemen tanıdım seni. Zaman yoktu ve birbirlerini görmeyeli beri o kadar çok şey geçmişti ki her birinin başından. Durmadan soruyorlardı birbirlerine ve yanıt beklemeden gene soruyorlardı. Trenin kalkış düdüğünü işitmediler bile. Vagonlar sarsılarak hızlanmışlardı. Koşarak yetişebildi trene Sarashka. Gürültüden anlaşılmayan bir şeyler haykırdı ve atladı basamağa. Dost eller yakalayıp içeri çektiler onu. Ve Pavka şaşkın bir halde bakı kaldı uzaklaşan arkadaşının ardından. Kız kardeşinin öldüğünü bilmiyordu bile. Şepetovka'ya uğramamıştı ki. Pavka da bu beklenmedik rastlayışın sevinci içinde söyleyememişti bir türlü. Böylesi daha iyi oldu dedi kendi kendine. Oğlanın keyfini bozmanın gereği yoktu. Arkadaşını son defa olarak gördüğünü bilmiyordu. Bir vagonun üzerinde ayakta ve göğsü sonbahar rüzgarına alabildiğini açık, ölüme doğru gidiyordu şimdi Sarashka. İlk savaşta devrildi nemli bozkır toprağına. Uzaklardan kopup gelmişti onu vuran kör kurşun. Darbenin etkisiyle ürperdi ilkin. Dayanılmaz bir alev sarmıştı sanki göğsünü. Birkaç adım attı sendeleyerek, bağırmaksızın ve gizli bir düşmanı uzaklaştırmak ister gibi kollarını salladı havada, ellerini bitiştirip göğsündeki deliği örttü. Sonra ve bir hendekten atlayacakmışçasına büküldü. Ama atlayamadı Sarashka. Birdenbire kurşun gibi ağırlaştı vücudu. Devrilip kaldı toprağa. Uçsuz bucaksız bozkura dikiliydi mavi gözleri. Yer değiştirip kendime başka bir iç seslem ne dersin Fedor? Kıtama dönmek için henüz çok zayıf buluyor beni sağlık kurulu. Ama burası cepheden beter biliyor musun? Cehennem sanki. Sütür çetesiyle uğraştığımız şu son iki gün kuvvet namına nem kaldıysa aldı götürdü azizim. Dün bir baygınlık geçirdim. Biraz soluk almaya ihtiyacım var bütün bunlardan sonra. Ve kabul et ki kötü bir çekacı olmaya başladım artık. Ayakta duracak halim bile yok. Kaygıyla bakıyordu Pavel'e Çukuray. Nihayet haklısın aslanım. Haddinden fazla düşkün gözüküyorsun. Çok daha önceden değiştirmeliydim senin yerini. Ben kendime şaşmaktayken nasıl üstesinden gelebiliyorum diye bunca işin. Al şu kağıdını. Üstünoviç yerleştirir seni. Ve güzel esmer kızla yaptığı kısa bir görüşmeden sonra Pavel, demiryolu atölyelerinde hücrelere sekreter delege oldu. Bu sırada güneyde, Kırım kapılarında eski sınırda, bir zamanlar Tatarlarla Zaporokları ayıran bu daracık toprak parçasının üzerinde, koca kitlesiyle Perekop barzağına egemen bir şekilde beyaz muhafızların ulaşılmaz ve korkunç son kalesi yükselmekteydi. Bir sonbahar gecesiydi. On binlerce emekçi halk çocuğu boğazın buzlu sularına indiler. Ortalık sipri karanlıktı. İvan Jarki de vardı işlerinde. Mitralyozunu başının üzerinde tutuyordu ıslanmasın diye. Ve şafak vakti korkunç bir ateşle sarsılırken Perekop, beyazları arkadan sarmış olan kızıllar müstahkem metrislere doğru hücuma kalkarken, Sivaş'ı yüzerek geçenlerin ilk kıtaları da yarım adanın kayalık yamaçlarını tırmanmaktaydı. Aralarında İvan Jarki de vardı. Görülmemiş zalimlikte bir savaşma başladı. Sulardan çıkan insanların üstüne süvari alaylarını sardırtmıştı beyazlar. Birbiri ardından ve gittikçe daha vahşice, daha amansızca saldırıyorlardı. Jarkin'in mitralyözü bir an bile hızını kesmeksizin önüm saçıyordu. Ve bu çelik yağmuru altında devrilen atlarla vurulan atlıların çığlıkları doldurmuştu havayı. Kaynıyor gibiydi Perekop. Toprak dipsiz bir uçuruma doğru yuvarlanıyordu sanki. Vahşi ıslıkla gökyüzünü delik geçen mermiler büyük yarıklar açıyordu. Altı üstüne gelen bir topraktı bu. Güneş görünmez olmuştu sıçrayan dev keselerden. Yılanın başı ezilmişti artık. Kırım ülkesine akıyordu şimdi kızıl çağlayan. Son ve karşı durulmaz bir atılımla coşan kızıl süvari tümenleri. Beyazların toparlanmasına izin vermedi. Liman rıhtımları paniğe kapılmış, beyaz artıklarıyla dolup taşıyor, biri gelip biri kalkıyordu kaçak yüklü gemilerin. Ve Cumhuriyet, kızıl bayrak nişanının küçücük altın madalyalarını takıyordu aşınmış gimnasterkalara. Mitralyozcu Komsomoles Jarkin'in gimnasterkası da bunlar arasındaydı. Nihayet Polonya ile barış da imzalandı ve Çukray'ın tahminine uygun olarak Sovyet Ukrayna'sında kaldı Şepetovka. Ve Pavel 1920 aralığında ana yurduna dönüyordu. Maria Yakovlevna arkasını bile dönmeye gerek görmeden içeri buyur etmişti ziyaretçiyi. Ama kapı açılıp da sevgili oğlunun karla kaplı yüzünü belirince aralıkta elleriyle yüreğini bastırıp hiçbir şey söylemeksizin kala kaldı öylece. Sonra koşup küçük cılız vücudunu attı oğlunun açık kollarına ve sevinçten ağlamaya koyuldu. Mutluluktan pırıl pırıl ışıldıyordu göz bebekleri. 3 gün sonra da çantası sırtında Artem Çık'a gelecekti. Fırtınadan sonra ilk gerçek buluşmasıydı bu kardeşlerin. Şimdi ne yapacaksınız oğullarım? İş başı yapacağız anacığım. Tıpkı eskiden olduğu gibi iş başı yapacağız. Diye yanıt verdi Artem. 2 hafta sonra da artık tümüyle düzelmiş olan Pavka yeni işinin başına Kiev'e gidiyordu. 2. Bölüm. Gece yarısı. Son bir tramvay kalmıştı depoda. Yıkık dökük bir tramvay. Cansız bir ay ışığı sızıyor penceresinden. Titrek mavi bir şerit bırakıyor yatağın kenarına. Gerisi karanlık. Köşede bir madeni lambanın yakınında kalın bir deftere eğiliyor Rita. 24 Mayıs. Ana defteri tutmak için bile zaman yok. 6 haftadan beri ilk olarak bir şeyler karalayabiliyorum. Çünkü vakit geç ve ben uykusuzum. Yoldaş Segal merkez komitesine gidiyor. Gerçekten önemli bir kişiydi Lazar Aleksandrovich'imiz. Dostluğunun bizler için ne denli paha biçilmez bir zenginlik olduğunu ancak şimdi takdir edebiliyorum. Dün akşam yardımcılarımız tarafından elde edilen sonuçları kontrol etmek üzere onda toplanmıştık. Bölge Komsomol Sekreteri Akim'le şu iğrenç tut da oradaydı. Nefret ediyorum o kendini beğenmiş keratadan. Müthiş sevinçliydi Segal. Öğrencisi Kolçak'ın parti tarihi konusunda Tutto'ya eşsiz bir ders vermişti çünkü. Boşuna gitmemiş oluyordu 2 aylık emeği. Lazar Aleksandrovich bana emanet etti öğrencisini. Yarı yolda duraklayıp kalmayın Rita dedi. İkinizin de karşılıklı olarak birbirinizden öğreneceğiniz bir alay şey var. Akıl almaz bir dirilik seziyorum bu delikanlıda. Fırtınalı ve asi bir duygusallığı var. Eşi bulunmaz bir kılavuz olacaksınız onun için. İyi şanslar. Bana Moskova'ya mutlaka yazın. Yoldaşlar görev değiştirmeye başladı. Söylediğine bakılırsa Çukray askeri kısımda son derece önemli bir mevkiye getirilmiş. Merkez komitesi Solomenka bölgesi için yeni bir sekreter gönderdi bize. İsmi Jarki. Kendisini orduda tanımıştım. Dimitri de yarın Korçakin'i getirecek. Bir de Duba'dan söz etmek gerekir. Yanılmıyorsam onun arkadaşı. Orta boylu ama sağlam yapılı. Güçlü kuvvetli bir çocuk. 1917'den beri gençlik örgütünde, 1920'den beri de üye. Muhalif işçilere mensup olduğu için Gubkomol'dan bir ihraç edilen 3 kişiden biri. Kolay kolay yola gelmeyeceklerden yani. Soru üstüne soru sıralayıp konuyu değiştirerek bütün tasarıları sabote eder. Daha ilk gün bir kavga koptu ikinci öğrencim Tumanova ile onun arasında. İçeri girer girmez Olga'yı baştan aşağıya bir süzüp bu ne biçim kılık böyle diye haykırdı. Emeklilere dönmüşsün. Hemen git bir deri pantolon bul kendine. Sonra bir çift mahmuz, bir budiyenevka ve bir de kılıç. Şu haline bak ne kadar günüç oluyorsun. Derhal ayrıldım. Garın madeni parmaklığı yanıyordu sanki. Köprüyü tırmanıyordu yorgun insanlar yavaş yavaş. Aşağıda Rita'yı görmüştü Pavel. Şimdiye kadar kendi de rastlamadığı bir merakla baktı kıza. Çizgili bir bluz vardı üzerinde. Ucuz kumaştan kısa bir mavi etek giymişti. Bir deri ceket tutuyordu kolunda. Esmer yüzünü çevreleyen saçları darmadağındı. Ve ilk kez bu kızın kendisi için belki de bir yoldaştan, bir kılavuzdan, bir kukkom yöneticisinden başka bir şey olabileceğini düşündü. Sonra içinden bile olsa günah işlediğini öfkelendi ve sert bir sesle haykırdı Rita'ya. Bir saattir sana bakıp duruyorum. Davran biraz. Tren istasyona girdi bile. Bir bölge konferansına delege olarak gidiyordu Rita. Korçakin de yedek olarak çağrılmıştı. Bir yolunu bulup trene girmek gerekiyordu şimdi ve bu da öyle sanıldığı kadar kolay bir iş değildi. Bu olağanüstü komisyon üyeleri tarafından korunan vagonları büyük bir kalabalık kuşatmış durumdaydı. Bu koca kalabalıktan da ancak 10 kişinin trende yer bulma olasılığı vardı. İnatla barajı zorlayan yolculara çekacı muhafız belki 100. keredir, dipnot 1, Gençlik Taşra Komitesi, GUPKOM, partinin Taşra Komitesi. Tren tıklım tıklım doluzuyordu. Hiç kimseyi bırakmayacağız. Vagonların damına tırmanmak kesinlikle yasaktır. Dağılın yurttaşlar, dağılın lütfen. Öfkeli kalabalığı zapt etmek mümkün değildi. Posatkom'un bir mührünü taşıyan ve doğrudan doğruya işte bu 4 numaralı tren için verilmiş olan yolculuk izinleri neredeyse zavallı muhafızın gözünü çıkaracaktı. 4 bir yandan küfürler patlıyor, korkunç bir uğultu yükseliyordu. Bu gürültü içinde sesini duyurmanın ve normal bir tavır tutturmanın boşunalığını anlamıştı Pavel. Konferansa istemeden de olsa gidemeyecek sapote etmiş duruma düşmemek için başka bir çare bulmak gerekiyordu. Ver şu ceketini Rita, bütün izinlerden daha geçerlidir. Revolverini ceketin cebine yerleştirdi, silahın kapsasında özellikle dışarıda bıraktı. Sonra da güvenli adımlarla kalabalığa dalıp insanlara ite kaka ilerledi ve iri yarı muhafızı eliyle yana çektikten sonra basamağa sıçradı. Nereye gidiyorsun yoldaş? Bölge üyesiyim. İzin kartlarını kontrol edecektim. İçeri adımını atabilirsen at bakalım. Yolun açık olsun. Yerine göre dirsek, yumruk, kalça darbeleriyle insanları açıp ilerleyen Pavel bir hakaret yağmuru altında bir kompartmanın içine sızmayı başarmıştı. Dalarken dizine çarptığı şişman bir baba sövüp saymaya koyulmuştu hemen. Şeytan mı nedir bu? Ortalığı birbirine katıyor. Lanet olsun. Bir an önce gebersin inşallah. Kadın kuşetinin üzerinde sarkık yağlı vücudunu oradan oraya sallayarak devam ederken Pavel de kompartımanı dolduran yağ bidonlarına, sandıklara, çuvallara ve sepetlere takılıp yuvarlanmamak için çabalıyordu. Boğucu bir hava vardı vagonda. Kadını susturmak için sert bir sesle ''Yolculuk izninizi gösterin yurttaş'' dedi. ''Ne istedin bakayım? Ne istedin?'' En üstteki kuşetten gelmişti bu ses. Bir baş belirdi orada ve boru gibi devam etti. Dipnot 1, ulaşım işlerinden sorumlu komite. Vaska, şu solucanın hesabını görüver. İndir bir tane kıçına pencereden fırlasın. Tam başının üzerinde Vaska olduğu anlaşılan dev yapılı bir delikanlı gördü Korçak'ın. Kıllı göğsünü açmış, öküz gözleriyle kendisine bakıyordu. Ne sataşıp duruyorsun kadıncağıza? Sonra hangi yolculuk izninden söz ediyorsun bakalım? Senden sorulmaz o. yandaki kuşetten 4 çift ayak sarkmaktaydı ve oradakiler iç içe geçmiş bir halde ayçiçeği yemiyorlardı durmadan. Bir amatör hırsız topluluğu olsa gerekti bu. Çaldıkları ayçiçeklerini bir an önce bitirip suç deliğinin ortadan kaldırmak istiyorlardı herhalde. Ama vakti yoktu Pavel'in bunlarla uğraşacak. Ne yapıp edip içeri almak gerekirdi Rita'yı. Kavganın sırası değildi. Bu sandık kimin? Haspa'nın. Bir demir yolu işçisiydi yanıt veren. Koyu renk çoraplı kalın bir çift bacak gösteriyor deliyle. Sandık engel oluyordu pencereyi açmasına. Ama nereye koyabilirdi ki? Korçak'ın bir an durdu ve sandığı söz konusu Haspa'nın kucağına yerleştirmeye karar verdi. Bir dakika yurttaş, pencereyi açacağım yalnızca. Ve kızın yanıtını beklemeden dizlerinin üzerine bıraktı sandığı. Bırakır bırakmaz da bir şikayet çığlığı kopmuştu. Baksana şu adama, ortalığı alt üst ediyor, başkasının malına el atıyor üstelik. Ve böylece yardıma sığındığı komşusu yerinden oynamak sıkıntısına bile katlanmadan sert bir tekme yerleştirdi Pavel'in arkasına. Ağzını burnunu dağıtmamı istemiyorsan hemen yaylan buradan hıyar ağası. Her şeyden önce Rita'yı içeri almak, Rita'yı. Ve küfrede tekmeye de sesini çıkarmadı Korçak'ın. Pencereyi indirdi sonuna kadar. Üstünoviç hemen orada bir kızın muhafızla konuşmaktaydı. Pavel'i görür görmez çantasını fırlattı ona. Havada yakaladı çantayı Pavel ve şişman kadının kollarının arasına bıraktı. Sonra eğilip sarkarak asker ne olduğunu anlamaya zaman kalmadan Rita'yı koltuk altlarından yakaladığı gibi yukarı çekti. Artık itiraz etmenin saçma olacağını anlayan muhafız yere bir tükürük atarak uzaklaşmıştı. Ama Rita'nın vagona girişi öylesine bir gürültüyle karşılandı ki dengesini kaybetti kız. Nereye tutunacağını bilmeksizin umutsuzca sarıldı üst kuşete. Ayağını da alt kuşetin kenarına sıkıştırıp bekledi. En yakası açılmadı küfürler yağıyordu şimdi. Biraz önceki ses bu sefer gerilerek yeniden yükseldi. Şu yılana bak sen, kendi sızdığı yetişmiyormuş gibi içeri getirmiş kızını da sıkıştıracak. Yukarılarda bir yerden görünmeyen biri seslendi. Mokta, göster şuna ne olur Hanya'yı Konya'yı. Kana bacaklı, kızın açık niyeti kucağında kalan sandığı Korçagin'in kafasına geçirmekti herhalde. Herkes düşman kesilmişti onlara. Son bir barış girişiminde bulundu Pavel. Şu çuvallarını biraz ileri alır mısın yurttaş, oraya yoldaşımı oturtalım diyorum. Yanıt olarak o kadar kaba bir küfür geldi ki Üstünoviç adına utanç duydu Pavel ve dayanamayıp ''Bekle hele biraz, gösteririm ben sana hergele'' diye bağırdı o da. Ama daha sözünü bitirmeye kalmadan bir yumruk indi kafasına yukarıdan doğru ve kompartımandakiler sanki hep bir ağızdan haykırmaya koyuldu. ''Ayağını kıçına geçir Vasya, geçir ki tadı çıksın. Bu kadarı fazlaydı artık.'' Pavel patladı. Ulan hırsız, soysuz, namussuz alayı, rezilliğiniz yetmez gibi bir de gelip bize küfür edeceksiniz ha? Ve Motka'nın küstahça bir küfür savurmaya hazırlanan ağzının ortasına öyle bir yumruk indirdi ki olduğu yere yığılıp kaldı adam. Pavel öfkeyle devam ediyordu. Açın şu kuşeti baştan başa, açın yoksa birer kurşunda hepinizi mıhlarım olduğunuz yere.